مختاری و انسان.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz
inşallah. Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimize de
iyi akşamlar diliyoruz.
Ben kısaca iletişim adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Sevgili dinleyiciler, birkaç haftadır Kanuni Sultan Süleyman Han döneminin önemli olayları, Seferi Hümayunlarını anlatıyorduk. Hocam anlatıyordu. Biz de zevkle dinliyorduk. Bu arada tabii çok sorular geldi bu konularla ilgili. Şimdi onları ara ara soracağız inşallah hocamıza. Sorulara geçmeden önce şöyle geri kalan Seferi Hümayunlardan bahsetsin hocam. En son Muhaç'tan bahsetmiştiniz. Şöyle bir genel bir baksak çerçeveye.
Buyurun hocam. Seferlere biraz daha devam edelim tabii, diyorsunuz tabii, bir tarafta.
Seferi Hümayunları bırakamayız.
Doğru. 46 yıllık dönemde kolay kolay bitmez. Şimdi geçen hafta Muhaç Meydan Muharebesi'nden bahsetmiştik.
Evet.
Muhaç Savaşı ile beraber Kanuni'ye Muhaç Zaferi ile beraber Macaristan toprakları neredeyse bütünüyle açıldı. Yani artık Macar ordusu, Macar kralı, Macar tahtı diye bir şey kalmamış oldu. Ve Kanuni'nin nitekim bu savaşın hemen akabinde Budin'e girdi. Budin Macaristan'ın merkeziydi. Ardından Peşte'yi aldı.
Evet.
Yani Budin'i ve Peşte'yi bir nehir ayırıyor. İkisine de Budapeşte'yi tamamen hakim oldu ve orada Macar ileri gelenlerinden Zapolyayı'ya taç giydirdi Kanuni. Yani orayı kendisine ait bir anda, tabi Osmanlı idaresini bir devlet içinde kurmak kolay değil. Ora halkını kendisine kazandırması lazım.
Bu da önemli bir uygulama,
önemli
değil
bir siyaset tabi. Dolayısıyla da Zapolyayı'ya Osmanlılara bağlı olacağını bildiren ve Macar ileri gelenlerinin de kabul ettiği Zapolyayı'ya taç giydirmiş oldu. Evet. Şimdi bu şekilde Kanuni Macaristan'ı kendine bağlamış oldu ve geri döndü. Fakat bu noktada tabii Habsburglar, Alman Avusturya,
evet,
İmparatoru ve İspanya Şalken buna karşı çıktı ki o zaman Almanya'da kardeşi Ferdinand hükmediyor.
Evet.
Almanya Avusturya'ya, Avusturya Arşidükü, Arşidükü diye geçer. Yani temelde Şalken'e bağlı gibi gözükür. Ona bağlı olarak da Ferdinand idare eder.
Evet.
Ferdinand'a bırakılmasından yana oldular. Ya yani onlar Macaristan'ın Kanuni'ye vergi vermek karşılığında Ferdinand'a bunun bırakılmasını istediler. Kanuni'ye elçi gönderdiler.
Evet.
Kanuni bunu kabul etmedi ve bunu kabul etmeyince bu defa hemen ordular sevk ettiler. ve Budin'i ele geçirdiler. Zapolya'yı karşılık veremedi buna.
Yeterli gücü mü yoktu Zapolya'yı?
Tabii yeterli gücü yoktu.
Evet.
Onlar da çok büyük kuvvetlerle gelince düştü. İşte Viyana seferinin sebebi budur.
Bu çok çabuk bir sürede oldu değil mi? Yani taç giydirildi.
Yani giydirildi. 1527'de 27'de o hadiseler oldu. 27, evet. 28 ve 29'da Kanuni bir kez daha sefere çıkmak durumunda kaldı.
Evet.
İşte Viyana seferinin temel nedenlerinden bir tanesi bu. Tabii diğeri Avusturya'nın devamlı bir şekilde o bölgeye hükmetmiş olması. Ve bunlar tacı tabii Zapolya'yı kovdukları zaman ondan almış gözüyle baktılar. Kanuni bu duruma Macaristan benim ülkem.
Evet.
Orayı Zapolya'ya taç giydiren benim. Yani Zapolya'nın değil o. Ondan almakla almış olamazsın.
One minute dedim yoksa.
Burası dedi benim ülkem, bana ait bir ülke. Burada kimin oturacağına, kimin hükmedeceğine ben karar veririm. Başkası değil. Yani siz Zapolya'dan almakla Zapolya'yı kovmuş değilsiniz. Benim ülkeme tecavüz etmiş oluyorsunuz. Evet. Diyerek büyük bir harbe çıktı. Bu gerçekten Osmanlı ordusunun 150 bin kişilik en büyük seferlerinden bir tanesidir. Ve Osmanlı ordusu süratle geldi. Bir kez daha Budin'i 5 gün, hatta hiç şey karşılık dahi görmeden Budin'i bu defa Ferdinand kuvvetlerinden almış oldu.
Evet.
Yani önceden Macar, bu defa Ferdinand kuvvetlerinden hemen hemen kendisine en küçük bir müdahalede bulunulmadan, karşısına çıkılmadan bu Kanuni'nin artık gücünü gösteriyor. Ve Ferdinand'ın, Şalke'nin, ki burası artık Şalke'nin ve Ferdinand'ın olarak kabul ediliyordu, hiçbir şekilde Kanuni'nin karşısına çıkma cesaretini gösteremediklerinin tescili oldu.
Evet.
İşte bu noktada Kanuni Şalke'ni bir savaşa mecbur etmek için Viyana'ya doğru yürüdü. Fakat bu yürüyüşte Kanuni bir aslında meydan savaşı maksadıyla yürüdü. Viyana'yı fethetme gayesiyle değil. Bu çok önemlidir. Çünkü Viyana önünde netice itibariyle bir başarısızlık gibi gözükür. Viyana'yı kuşattı, alamadı.
Alamadı, evet.
Yani netice itibariyle böyle bakılır. Oysa hadiseyi bu şekilde değerlendirmemek lazım. Hadiseyi değerlendirirken Kanuni hangi maksatla Budin'i aldı, ana maksadı yerine getirdi.
Evet.
Şimdi burada Şalke'ni veya Ferdinand'ı bir meydan savaşına zorlamak istiyor. Bunun en önemli, en rahat bir şekilde nasıl zorlayabilir? Viyana'yı kuşatmakla.
Evet.
Yani Viyana'nın düşme ihtimaline karşı mutlaka ordular sevk edecekler, karşısına çıkacaklar ve bir meydan harbine hazır olacaklar. Viyana'nın düşmesini istemezler. Değil mi? Yani şimdi İstanbul'un önüne doğru istemez. Bir büyük ordunun geldiğini düşün. İstanbul'u bırakıp kaçar mı? O gün için misal. Yani böyle bir durum. Fakat Viyana'da ciddi manada güçler bırakıp Ferdinand çekildi. Ve asla Kanuni'nin karşısına ne Şalken ne Ferdinand çıkamadılar. Bir orduyla.
Nedir? Neden? Sebep? Korktular mı diyelim?
Korku tabii. Yani o cesareti kendinde bulamama. Tamamen korku. Yoksa kendine güvense, gücüne güvense, Osmanlı ordusunu orada mahvedebileceğini bilse mutlaka gelir. Fakat zamanın geçmiş olması, Eylül'ün hemen hemen ortalarında Osmanlı ordusunun gelmiş olması, kış mevsiminin gelmesi, Viyana'nın çok çabuk düşmeyeceğini bilmeleri kendilerini rahatlatmış olabilir. Fakat buna rağmen bir aylık daha mesafe süre olmuş olsaydı, yani Kanuni aslında Viyana maksadıyla gelseydi Viyana'yı düşürebilirdi.
Direkt gelseydi yani.
Bu da direkten ziyade Viyana maksatlı gelse topları da getirecek. Topları da getirmedi, ağır topları. Yani bütün bunlar onu gösteriyor.
Bir taktik var burada.
Tamamen taktik.
Onlar da anladılar o zaman.
Yani Viyana'yı anlamış olamazlar.
Olamazlar.
Olamazlar. Çok anlamış olamazlar. Düşebilirdi de. Ciddi manada bir ay çok sıkıştırdı. Fakat Ekim 14 geldi. Soğuklar çok çabuk bastırdı. Yani Viyana hemen hemen kaynaklar diyorlar ki bir 15-20 gün daha havalar müsait gitse bu halde bile düşürülebilirdi. Çok ciddi bir kuşatma altına aldılar. Yani muhtemelen bu işte şeyi zorlamak, müdahaleye zorlamak, bir meydan harbine zorlamak olarak değerlendiriliyor.
Evet.
Dolayısıyla ağır topların gelmemiş olması, hava soğuklarının çok çabuk bastırması ve çok şiddetli soğukların başlaması, Kanuni divan topladı. Hatta iki gün sonra bir umumi hücum vardı. O umumi hücumu dahi kaldırdılar, yapmadılar. Yani belki o umumi hücumda da düşebilirdi. Belli olmaz. Yani ancak onu dahi yapmaya gerek görmediler. Ve Ferdinand'a gönderilen mektuplarda İbrahim Paşa, biz buraya Viyana'yı almaya gelmedik. Arşidükünüzle karşılaşmaya geldik. Onunla görüşmeye geldik. Onunla hesaplaşmaya geldik. Fakat kendisini bulamadık. Şimdilik geri dönüyoruz.
Bu da diplomatik bir...
Yani bu diplomatik bir cevap da olabilir. Fakat hadiseler görüldüğünde malumun ilanıdır aynı zamanda.
Evet.
Malumun da ilanıdır. Yani biz bunu bu anlatırken sebeplerini bildiğimiz için bunları bu şekilde evet. anlattık. Bunu çok güzel bir şekilde o da ishar ediyor. Osmanlı görüşünü Ferdinand'a ve Avusturyalılara, Almanlara, Şalken'e göstermiş oluyor. Yani sizi aradık günlerce, bir ay boyunca. Burası netice itibariyle Avusturya'nın başkenti olan bir yer. En önemli kalesi.
Evet.
Oranın düşmesinin ne manaya geldiğini bilmek lazım, gerekirdi. Dolayısıyla işte Viyana seferi bu nedenlerle Osmanlılar daha fazla kuşatmaya gerek görmediler. Bir gözdağı verdiler. Bu dinde artık daha sağlam bir şekilde yerleştiğine şahit oldular ve geri çekilmiş bulundular.
Evet.
Ancak tabii Avusturya ciddi manada ordularıyla ezilmediği için, Osmanlı'nın karşısına çıkmadığı için her zaman zinde bir gücü elinde bulunduruyor. Burası da evet. çok mühim.
Da
yani Osmanlı ordusu kışlaklara çekilip İstanbul'a döndüğü zaman veya geri geldiği zaman, dağıtıldığı zaman Osmanlı'nın uçlardaki kuvvetleri kalelerde sınırlı. Neticede en büyük kalesinde 3-5 bin kişilik kuvvetler var. 5-6 bin kişilik kuvvetler var. Bunların birbirine yakın kaledeki kuvvetler bir araya geldiği zaman 7-8 bin ediyor. Yani siz işte Budin'deki, Belgrad'daki ve o çevredeki kaleleri bir araya getirseniz 8 bin kişi.
Yani. Çok
oysa düşman çok yakın hudut. Yani siz İstanbul'dan oraya varmanız 2,5 ay buluyor. Düşman ise 10 gün sonra o kalelerin önünde. Ya bu son derece dinleyicilerimizin böyle hani neden kışın veya hemen düşman eline geçebiliyor bu tip uçlardaki kalelerin, bunu anlamak lazım. Osmanlı ordusu Anadolu'dan, diğer yerlerden toplanacak. 100 bin padişah baharın sefere hareket edecek. 3 ay içerisinde, yani Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran 15 derken düşman arazisinde olacak. Fakat adamlar bir hafta içerisinde Budin'e, değil mi? Evet. İşte bir ay içerisinde Belgrad'ın önünde olabiliyorlar. Dolayısıyla bunları çok dikkate almak lazım. Nitekim Osmanlı ordusunun çekilmesinden itibaren Ferdinand kuvvetlerinin o bölgeye baskıları yeniden başladı.
Evet.
Bunun üzerine 1532'de bir kez daha sefere çıktı Kanuni. İşte bu sefer çok önemlidir. 1532 seferi Almanya seferidir doğrudan.
Direkt.
Yani direkt ve bu bir kale kuşatması şeklinde değil. Mesela Viyana değil. Viyana da geçildi artık. Gürün'e doğru. Avusturya'yı, Almanya'yı işlerine kadar çiğnedi Osmanlı ordusu. 150-200 bin kişiyle. Korkunç bir seferdir bu. Yani mahvetti neredeyse. Bir o hadiselerin, yani Kanuni Sultan Süleyman Budin'e doğru saldırıları topraklarına bir tecavüz olarak gördüğü için evet. bunun için korkunç derecede şiddetli bir sefer yaptı. 1532 Almanya seferi dehşetli bir seferdir. Ve orada Şalken'e çok ağır mektuplar gönderdi.
Mesela?
Aylardır topraklarındayım. Neredesin? İnsan mısın?
Taciz edici değil mi?
Taciz edici mektuplar. Er misin? Sende erlik yapmak sana haramdır. Hükümdarlık yapmak haramdır. Meydana çık. Ağır mektuplar, çok ağır. Bunlar Macar tarihlerinde falan vardır. Dolayısıyla böyle mektuplar, işte Şalken'in karizması bu seferle çizilmiştir.
Evet.
Bu sefer Şalken'in bir Avrupa hükümdarı, ona kutsal Roma, Cermen hükümdarı falan derler ya, olmadığını, evet. sadece bir İspanya krallığıyla kaldığını ifade ederler. Zira Kanuni bu toprakları yerle beraber ettiği halde, karşısına bir kuvvet çıkamamıştır. İşte bunun akabinde Şalken Ferdinand'ı ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yap. Osmanlı ile deme mecburiyetinde kalacaktır. Ne pahasına olursa olsun. Ve 1533'te ilk defa İstanbul Anlaşması imzalanır.
Evet.
1533'te ilk kez İstanbul Anlaşması imzalanır. Ve İstanbul Anlaşması ile Şalken, Ferdinand daha doğrusu kendisini Osmanlı sadrazamıyla eşdeğerde görür. Padişahın oğlu gibidir. Sanki ona hükümdarlık bağışlayan Kanuni Sultan Süleyman'dır.
Bayağı bir ezilmiştir ama değil mi?
Çok ciddi manada. Yani, gerçekten Osmanlıların her zaman vurguluyoruz süper güç olduğunu, karşısında bir güç bulunmadığını, ancak Osmanlı padişahının müsaadesiyle sanki hüküm ferma olduklarının tescilidir bu.
El pençe divan.
Evet.
Durdular.
Tabii bu İstanbul Anlaşması'nı biraz da doğudaki hareketlenmelere de bağlamak lazım gelir. Kanuni de artık istiyordu. Fakat buna rağmen istedikleri anlaşma olmadıkça anlaşmayı yapmadılar. Osmanlıların çok işine gelen bir noktaydı. Zira bu tarihlerde doğuda bazı hadiseler cereyan ediyordu.
Evet. Ne gibi hadiseler?
Kısaca. Şimdi bir tanesi mesela çok önemli Osmanlılar açısından. Bağdat şehrinin hakimi Zülfikar Han var. Evet. Zülfikar Han şehrin anahtarlarını Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdi. Ve şahla arası açık olduğu için ve burayı ben Osmanlı'ya bağladım dedi. Kanuni de bunu kabul etti. Bu arada başka şeyler de var. Mesela Azerbaycan hakimi Ulema Han Osmanlılara bağlandı.
Evet.
Osmanlılara bağlı Bitlis hakimi Şeref Han İran tarafına geçti. Şimdi böyle bazı hadiseler cereyan ediyor uçlarda.
Saflar belirleniyor.
Fakat burada en önemlisi Zülfikar Han olayı. Çünkü Bağdat ehli sünnet Müslümanlar için son derece önemli bir yer. Evet. Zira İmam-ı Azam Hazretleri'nin kabri orada.
Evet, Hanefi
mezhebinin ser mezhebi orada olması Osmanlılar açısından son derece önemli. Bu çok heyecanlandırdı. Fakat Şah bu durumda bir hileyle Zülfikar Han'ı ele geçirdi ve öldürttü. İşte Kanuni bunu kendisine bağlı olan bir yere müdahale olarak gördü.
Aynı Budin'deki gibi.
Evet. Kanuni'ne kendisine bağlanmıştı. Anahtarlarını göndermişti. Burası benimdi. Neden böyle diye. İşte bu hadiseler cereyan etmiş olması Kanuni'yi Avusturya ile İstanbul Anlaşması'na daha sıcak baktı. Ve Kanuni 1534'te
Irak'ın.
Allah Allah diyelim. Evet. Sancak-ı Şahi çekelim. Yürüyüp her yanadan şarka sipahi çekelim. Böyle bir onun gazeli vardır.
Evet.
Evet. Çok aslında Kanuni'nin tabii uzun çok. Kanuni en çok gazel yazmış Osmanlı şairleri içerisinde bir numaradır.
En çok yazmış.
En çok yazan. Padişahlar içinde değil.
Divan değil mi?
Divan.
Bir divanı var.
Bir divanı
Müstakil
var.
Bir divanı var.
Parça divanı var.
Parça.
Türkçe divanı var. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın çok fazla 3000 küsür beyti var yazılmış. Bu zati en fazla yazanlardan bir tanesidir. 1800'dür.
Zati dediğiniz bir lakap değil mi hocam?
Yani mahlası onun şairlerin.
Evet.
Dolayısıyla Kanuni daha çok aşk, tasavvuf, tabiat şeylerini terennüm eder. Kanuni'ye kadar ve Kanuni'de çok fazla kahramanlık şiirleri görülmez. Çok azdır.
Tarih mi yazılıyor ondan mı?
Ya o tarih yazıyor. O hadiselerle onu gösteriyor.
Şiirlerle işimiz yok mu diyorlar?
Şiirleri daha duygusal ve geri plan, tasavvuf noktası, diğeri.
İş dünyası.
Öyle bir şey yok. O daha sonraki dönemlerdeki padişahlarda daha çok başlar kahramanlık. Bir mağlubiyet noktasında kendisine bir cesaret verici şeyler olur. Bu tarafta yoktur. Fatih'te, Yavuz'da, Kanuni'de hemen hemen hiç göremezsin.
Karşı çıkan yok.
Şiirlere karşı çıkan yok. Fakat şeye giderken 2-3 tane böyle
gazeli
şeyde var. Gazeli Kanuni'nin.
Hocam baştan iki şey söyledim.
İşte bir tanesi bu.
Devam etseniz böyle bizi heyecanlandırmayın.
Allah Allah diyelim, sancak-ı şahi çekelim. Yürüyüp her yanadan şarka sipahi çekelim. Dört bir taraftan her taraftan şarka doğuya. İki yandan kuşanalım yine gayret kuşağın. bulanıp toz ile toprağa burahı çekelim. İki yandan kuşanalım yine gayret kuşağın. Hem maddi hem manevi kuvvetlerimizle beraber hareket edelim. Ve bulanıp toz ile toprağa burahı çekelim. Ya bu toz, toprak, sıkıntı, her türlü şeyine, onun meşakkatine katlanalım, dayanalım. Payimal eyleyelim mülkünü düşmeni dinin. Gözüne sürme deyu dudu siyahı çekelim. Payimal eyleyelim mülkünü, yerle beraber eyleyelim. Din düşmanlarının mülkünü, arazisini yerle beraber edelim. Gözüne sürme deyu dudu siyahı çekelim. Bize farz olmuş iken olmamız İslam'a zahir. Nice bir uyuyalım, bunca günahı çekelim. Bu da çok önemli bir beyti gazelin. Bize farz olmuş iken olmamız İslam'a zahir. Yani bizim ana gayemiz, asıl maksadımız dine kuvvet vermektir. Cihad etmektir. Allah'ın yolunu yaymaktır. Nice bir uyuyalım, bunca günahı çekelim. Yoksa yerimizde oturmak, yerinde oturmak, dışarı çıkmama sanki günah olarak görüyor. Umarım rehber ola bize Ebu Bekri Ömer, ey muhibbi yürüyüp şarka sipahi çekelim. Yani burada da rehberini tayin ediyor. Yani bize çağrı yar de güzin, başka yerde de umarım rehber ola bize çağrı yar der. Dört halifeyi veya Ebu Bekri Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, umarım ki bizim rehberimiz, yardımcımız, yoldaşımız olur. Önce refik, sonra tarik demişler ya.
Evvelen refik, sümmet tarik.
Sümmet tarik. Daha sonra onu tabi her şeyi herkes anlamıyor. Evvel refik, ahir tarik demişler. Sonra yol. Refik önemli. Burada da refik sadece normal olarak değil, manevi refikler de var. Yani Osmanlı padişahları.
Arkadaş değil mi? Yol arkadaşı.
Tabi sefere çıkarken mesela Kanuni hemen hemen bütün seferlerinden önce Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesini bir ziyaret eder. Ardından dedesi Fatih'in, ardından büyük dedesi, ardından dedesi Bayezid'in, ardından babası Yavuz Sultan Selim'in bu ve sefere çıkar.
Kılıç kuşanma adeti seferden önce mi yapılırdı hocam?
Hani yok, o tahta çıktığı tahta zaman, tahta çıktı, ilk çıktığı zaman.
Ama demek ki seferden önce de bir ziyaretleri var böyle.
Tabii kesin mutlaka ziyaretlerde bulunurlar. Yani işte bu manevi yönüdür. İki yandan kuşanalım yine gayret kuşağın. Ve ashabın en büyüklerini umarım rehber ola bize Ebu Bekri Ömer, ey muhibbi yürüyüp şarka sipahi çekelim. Ha, çok güzel bir hoş, evet. Gerçekten gazeli Kanuni Sultan Süleyman'ın muhibbi mahlasıyla şiirleri yazıyor. İşte 1534-35 Irakeyn Seferi deriz biz buna. Zira önce Bağdat, ardından Tebriz, bu iki İran'ın en mühim iki beldesi alınmış oldu. Hem Irak'a Arap hem Irak'a Acem fethedildiği için bu sefere Irakeyn Seferi.
İki Irak demek değil.
İki Irak demek. Evet. İki Irak demek.
Bizim mazur gün hocam, böyle eski şeyleri pek bilemiyoruz.
Estağfurullah. Bu gerçekten bir yönüyle de Osmanlıların karşısına ikinci büyük güç, doğudaki Safevi Devleti ve onun Şah İsmail'den sonra yerine geçen oğlu Tahmasp'ın karşısına çıkamadığı bir sefer oldu. Yani Kanuni batıda nasıl ki karşısında bir güç, bir kuvvet bulamadıysa, doğuda da iki yıl, bir buçuk sene, iki yıllık iki dönem, hem 1534 hem 1535 Osmanlı orduları doğuda bulunduğu halde karşısına bir güç çıkamadı ve Bağdat'ı, Tebriz'i fethederek Osmanlılar geri döndüler.
Yani şöyle bir ağız tadıyla bir dövüşemediler mi hocam? Bunu bir diyelim, anlayalım.
Ya ordu güçleri eskisi gibi çıkamıyor. Zira neticeyi biliyorlar. Ancak Osmanlı ordusu geri çekildikten sonra fethedilen yerleri geri almak üzere, orada da aynı durum. Yani şimdi Tebriz'e Osmanlı ordusunun varması 2,5 ay. Ancak hemen Şah kuvvetlerinin, zinde Şah kuvvetlerinin bozulmamış, dağılmamış, perişan edilmemiş Şah kuvvetleri orayı yeniden ele alabiliyor. Sıkıntı bu noktada. Yoksa orada sizin 50 bin kişilik bir asker devamlı şekilde, Osmanlı'nın merkezinde 20 bin kişilik asker var. Zaten 30 bin kişilik asker var. Bütün kaleler artık vardığı yer 3 kıtada Osmanlı orduları, kuvvetleri ve dünyanın bütün Hristiyan dünyasına karşı dünyadaki tüm Müslümanları koruyan en önemli merci. Kim bir sıkıntıya düşse, Özbekler mi sıkıntıya düşüyor, hemen Açeliler mi sıkıntıya düşüyor, Osmanlı'ya sığınıyorlar. Aden mi sıkıntıya düşüyor, Osmanlı'dan yardım istiyor. Dünyanın neresinde bir Müslüman sıkıntı yaşarsa gözü Osmanlı'da oluyor. Dolayısıyla da böylesine geniş kara parçalarına, çok kıyıları olan, deryalara sahip olan, kıyıları olan Osmanlı Devleti'nin elbette ki her tarafta güç, kuvvet ve kudret bulundurması lazım. Yani dolayısıyla da bu hani geri geldiği zaman Tebriz'in elden çıkmış olması veya zaman zaman Budin veya ilerisinde kalelerin düşmüş olmasına da çok şaşırmamak lazım.
Yani o günkü şartları da göz önünde bulundurmak gerekiyor, o anlaşılıyor. Yani dediğiniz gibi, yoksa o kadar askeri nasıl beslenir, nasıl tutulur orada?
Evet, şeylere devam edecek olursak seferli. 1500 bu seferden dönüşe Fransızlarla da bir anlaşma var. Buna ilk kapitülasyonlar diye tarihte bilirsin. Yıllarca evet. Öyle öğrettiler. Aslında bu son derece yanlış bir görüş. Kapitülasyonun kelime manası Osmanlı'da imtiyazdır. İmtiyaz. Evet. Buna işte o Emin Oktay ve onun gibi tarihçilerin buna ilk kapitülasyon Osmanlılar Fransızlara verdi ve ilktir diye 80 sene böyle evet. Gösterildi. Halbuki bu imtiyazlardır Osmanlı'nın verdiği. Bu 1. Murat devrinden itibaren var. Evet. Yani dostunu ekonomi, ticari faaliyetlerde dostuna bazı kolaylıklar sağlıyor düşmanına karşı.
Neticede ilişkileri var.
İlişkileri var. Uluslararası... ticari ilişkiler. Şimdi atıyorum Venedik Cumhuriyeti'nin değil de Ragusalılar Osmanlı ülkelerinde daha az vergi ödeyerek ticaret yapıyorlar. O zaman dünyada ticaretinde ne yapıyor? Öne çıkıyor, hemen öne fırlıyor. Evet. Ötekinin tüccarı sıkıntı çekiyor ve devletini zorluyor Osmanlı ile ticaret yapmaya. Yani bugün siz bir yere vizesiz girmekle vizeli girmek arasında fark oluyor, uğraşıyor değil mi devletimiz vizeleri kaldırmak için? Neden? Daha rahat ilişkiler, daha rahat yürüyor. Daha sıkıntısız ortada. Yürüyor. Veya size daha uygun bir şekilde vermiş olsa, işte böylece tarafına çekiyor milletleri Osmanlı. Ticaret çok önemli. Osmanlı da bunu çok iyi uyguladı.
Zaten delesi de Fatih Sultan Mehmet Han, değil mi? Evet. Cenevizlilere bir şey yaptı orada, imtiyazları.
Fatih'in imtiyazları yani. Var, Cenevizlilere aynı şekilde. Yani 1. Murat'tan itibaren bu var. İşte Kanuni de Orta Avrupa'da sadece Osmanlı'ya şalkenle birliktelik olmayan Fransa var. İşte Fransa'ya veriyor. Yani da, kapitülasyonları böylece.
Onun da hakkını gözetiyor yani.
Tabii Fransa'ya veriyor. Fransa'yı tarafına çekiyor. Ne yapıyor o zaman? Venedik şalkene idare etmeye başlıyor. Osmanlı'ya yaklaşıyor.
Evet.
Venedik de bırakıyor zaman zaman. Yani ülkeler Fransa gibi ve bu daimi değildir. Bu padişahların hayatıyla sınırlıdır. Padişah öldüğünde bu anlaşma biter.
Yani.
İkinci Selim'de Fransızlar yine gelir, yine yalvararlar bunun olması için.
Geçerlilik süresi padişahın
hayatıyla ilgilidir.
Evet.
Ya dolayısıyla bunları da bilmek lazım.
Evet,
böyle çok kenar. Son derece yanlış, hani Osmanlı'nın yıkılmasına sebep olan kapitülasyonlar falan filan diye bunlar yıllarca yazılan, çizilen, konuşulan, insanların aklında öyle kalmış meseleler.
Evet.
İbrahim Paşa'dan bahsetmiştik. Biraz bu tarihte evet. Öldürülmüştü. Tam doğru. Bu Fransa ile anlaşmaların
hazır bir sonu
zamanlarda vardı. Öldürülmüştü. Soru gelmişti. Ondan uzun bahsetmiştik. Kanuni'nin 1537'de bir Avlonya seferi var. Arnavutluk ve Venedik üzerine.
Evet.
Yani önce Avlonya, Arnavutluk'ta buradaki Şakilerin cezalandırılması için. Ardından Venedik'i cezalandırmak üzere. Çünkü Osmanlı gemilerine bir saldırı olmuştu. Korfu'yu kuşatıyor. Estergon diye söylüyorum. Otranto'yu alıyor. Korfu'yu kuşatıyor. Burada da enteresan bir durum söz konusu. Vezir-i Azam Lütfi Paşa ve Barbaros Hayrettin Paşa Korfu'yu kuşattılar ve almak üzereler. Soğuklar da başlamış. İşte Kanuni kale önüne geldiğinde bir top mermisi 4 tane askeri şehit ediyor. Kanuni ben diyor bir mücahit kulumu böyle 1000 kaleye değişmem diyor.
Vay.
Ve kuşatmaya kaldırtırıyor. Yani o da gerçekten çok Kanuni'nin bakışı açısından, askerine verdiği değer açısından son derece önemli bir sefer evet. Olmuştur bu.
Hocam kısa bir ara verelim. Sizi dinlendirelim.
Peki.
İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu programı Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Hocam, iletişim adreslerimizi vereyim. Sualler geliyor çünkü. tgrt@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, seferlere devam ediyorduk. Evet. Seferi Hümayunlara. Neler var?
Şimdi kısaca onları tamamlarsak, Avlonya seferinin akabinde 1541'de yeniden bir Macaristan üzerine seferi var Kanuni'nin.
Evet.
Ferdinand'ın bir kez daha bu bölgede 80 bin kişiyle bu dini kuşatması üzerine buraya gidiyor, ancak 8 bin kişilik Osmanlı kuvveti daha Kanuni gelmeden bu birlikleri bozuyor. Perişan ediyor hatta.
Kim var yani, başında hocam?
Başında Yahya Paşazade Bali Bey var.
Bali Bey.
1543'te fakat Kanuni yine sefere çıkmıştı, Edirne'de duruyor. Evet. Fakat ertesi sene 1543'te bu defa bir kez daha bu bölgeye hareketleniyor. Onlar anlaşmayı bozdukları için.
Evet.
Ve bu defa Kanuni tamamen Osmanlı'ya Macaristan'ı bağlıyor artık. Önceden hep Zapolyai ve onların tarafında kalırken oğlu Zapolyai'de ölmüştü.
Evet.
Bu defa tamamen Osmanlı'ya bağlıyor ve sadece bağlamakla kalmıyor. Estergon'u alıyor.
Estergon.
Ve Macarların en önemli şehirlerinden Estoni Belgrad, ki bunlar Avusturya'da o zaman. Hem Estergon, bunlar aynı zamanda dini bakımdan da çok önemli şehirler. Hem de Estoni Belgrad kalelerini alıyor ve buralarda Osmanlı sancaklarını kuruyor. Artık tam manasıyla bu bölgeyi Osmanlı idaresi altına almış oluyor.
Yönetime de Osmanlı.
Yönetime tamamen Osmanlı komutanları idareye geliyorlar. Yani Osmanlı teşkilatını yerleştiriyor.
Evet.
Dolayısıyla bu 1543 seferi son derece önemli. Tek tek kaleleri, önüne çıkan bütün kaleleri alıyor karşısına, ki bu kaleler son derece güçlü. Mesela Estoni Belgrad o güne kadar fethedilmemiş kaleler. En eski Macar krallarının bulunduğu kaleler. Çok yüksek surları, çok güçlü surları var. Fakat ağır topları getirttiriyor Kanuni ve kendisine dayanılmaz bir gücü ve kuvveti var. Kısa bir süre içerisinde bu kalelerin tamamını zapt ediyor.
Evet.
Ve böylece 1543 seferiyle beraber Avusturya'da, Macaristan'da tamamen Osmanlı idaresini yerleştiriyor. 1548'de 2. Irak seferi var.
Evet.
İşte Tebriz'i ve bir takım Osmanlı kalelerini Şah Tahmasp'ın alması üzerine, bunun üzerine 1548'de 2. Irak seferine çıkacak ve bir kez daha karşısına güç bulamayacak, girdiği kaleleri zapt edecek ve geri dönecek Kanuni. 1553'te 2. 3. İran seferine çıkacak.
Evet.
Yine Şah Tahmasp'ın bazı faaliyetler üzerine 3. İran seferine çıkacak. Bunda da Revan, Nahçıvan gibi hemen hemen Azerbaycan tarafında bütün kaleleri zapt edecek ve bir kez daha karşısına güç çıkmayacak. Fakat bu da şiddetli bir seferdir. Batı'ya yaptığı gibi çok sert bir seferdir. Şah Tahmasp ciddi manada endişeye kapılır. Çünkü tamamen topraklarını perişan eder Kanuni ve bunun üzerine anlaşma çarelerini arar. Hatta orada Kanuni'nin de onlara yine sert cevapları vardır. Mesela İslamiyet 900 küsür senedir İslamiyetsiz, sanki dün çıkmış 100 seneki önceki 50 sene önceki bir dinin mensupları gibisiniz. Cenab-ı Hakk'ın peygamberini tanımazsınız, namazı tanımazsınız, ibadetleri bilmezsiniz. Bu nasıl Müslümanlıktır?
Damardan
Müslümanlara saldırırsınız. Hristiyanlarla ittifaklar ve işbirliği kurarsınız. Bu nasıl İslam'dır? Bu nasıl Müslümanlıktır? Çok sert, bu nevi böyle aynı zamanda dini noktada da bakış açısı gösteren ifadeleri ve sözleri vardır. Şah Tahmasp'ın oldukça yumuşak ve anlaşma isteyen padişaha, yani gerçekten hükümdar sensin, biz senin çocukların gibiyiz şeklinde ifadelerde bulunduğu mektuplar yollar ve bu yumuşak ifadeler Kanuni'yi de yumuşatır ve 1555'te Amasya'da ilk defa İran'la anlaşma imzalanır. Safevi ülkesiyle. Bu da çok önemli bir anlaşma. Aynı zamanda yani bu anlaşma doğuda Osmanlı sınırlarının, nasıl batıda Avusturya ile o dönem yaparken sınırların tescili gibiyse, buradaki anlaşmada artık hemen hemen uzun süre devam edecek bir anlaşma olmuş oluyor İran'la. İlk defa bir anlaşma imzalanmış oluyor 1555.
Evet.
Yani bunun sonunda en son 1566 Sigetvar Seferi olacaktır.
Evet.
Sigetvar Seferi Kanuni'nin de ölümüyle neticelenecek. Belki buna herhalde sizin bir sorunuz var. Şimdi.
Evet, birkaç soru var.
O soruyu önemli. Alalım. Ona inşallah haftaya değiniriz.
Bu gün çok tartışılan, bazı insanlar tarafından, bazı ilim adamları soru işareti ünlemler. Şu Şehzade Mustafa meselesi.
Şehzade Mustafa meselesi, evet. Evet. Yani gerek Şehzade Bayezid meselesi, herhalde o da soruları
arasında.
Gerek Şehzade Mustafa meselesi, evet. Kanuni'nin en acı olaylarından bir tanesidir.
Evet.
Yani gerçekten hadiseler üzücü hadiselerdir, acı hadiselerdir. Osmanlı Devleti'nde biz kardeş katlini bir iki defa burada işledik.
Evet.
Bunları zaman zaman da söyleriz, tarihin Osmanlı'ya ödettiği en büyük bedel diye.
Evet.
Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkarken tekti. Yani bir kardeş kavgasına eli bulaşmadı.
Evet.
Ve bu noktada çok rahattı. Tek şehzadeydi. Ancak hayatı ve saltanatı uzun sürünce 46 sene gibi,
evet,
oğulları büyüdü. Oğullarının mücadelesi başladı. O kardeş sıkıntısını görmedi ama oğul sıkıntısını gördü. Yani bu tarih işte, devlet kolay bir şey değil. Bu bir bedeldir. Bu zor bir hadisedir. Kanuni de bu şeyi Osmanlı padişahları içerisinde yaşayan ender kişilerden bir tanesidir. Belki de en zor yönüdür bu. Çok üzücü bir durumdur.
Bu meseleyi insanların, hele günümüz insanların, bizlerin anlaması çok zor gibi. Kardeş katli.
Evet, konuştuk bunu zaten.
Yani konuştuk aslında,
uzun uzun
ama
anlattık. Yani zor ama anlaşılmayacak bir mesele değil.
Muhakkak.
Yani ehlinden dinleyince,
evet,
anlaşılmayacak bir yönü yok. Son derece anlaşılır bir tarafı. Bunu anlaması için eski Türk devletlerine bakacak. Binlerce, on binlerce, milyonlarca saltanat sebebiyle bölünmeleri, 100 seneden fazla devam etmeyen devletleri, kardeş kavgalarını, bir anda üçe beşe kendi elleriyle devleti böldüklerini görecekler. Ardından Osmanlı'nın birlik prensibinin önemini anlayacaklar. Ve padişah, bu işte dedik ya ki tarihin onlara ödettiği bedel, kendi arasında, biz bu bir aile içi kavgadır. Aile içi kavgada padişah olan diğer kardeşlerini öldürtmeye, çünkü öldürtmediği zaman isyan edecektir. On binlerce insan ölecektir. Bu her zaman da böyle olmuştur. Nitekim isyan etmeyeni de görülmemiştir hemen hemen. Yani o sadece ilk başlangıç tarihini bir tarafa bırakacak olursak görülmemiştir herkes de. Zira öyle yetişiyor, öyle anlıyor. Milyonların ölmemesi için bir kişinin ölümü, üç kişinin ölümü şey bulunmuştur. Ancak o insanlara bu ağır bir şeydir. Onu bizim anlamamız zordur. Onların anlaması, bizim anlamamız kolay da evet, onların kaldırabilmesi çok zordur. Onun için tarihin o aileye ödettiği bir bedel olarak görüyorum ben. İşte Kanuni de bunu oğluyla yaşamış oldu. Burada evet, Mustafa hadisesi tabii çok daha karışık bir hadise, girift bir hadise. Mustafa meselesini anlayabilmek de kolay değil. Mustafa Kanuni'nin ilk hanımı Mahidevran'dan olmaydı. 1515 yılında evet, Mahidevran'dan olma oğlu. Ardından Kanuni tahta çıktığında Hürrem'le malum evlendi ve ondan üst üste çocukları oldu. Mehmet, Selim, Bayezid, Abdullah şeklinde üst üste oğulları oldu. Şimdi tabii oğullar küçükken bir sıkıntı yoktu. İlk sancağa çıkan Şehzade Mustafa'ydı ve Manisa verildi. Fakat 1542'de, 41'de Mehmet'in sancağa çıkma yaşı gelince Mehmet'e Manisa verildi ve Mustafa Amasya'ya gönderildi. Evet. İşte sıkıntı da burada başladı. Şimdi Manisa merkeze daha yakın İstanbul'a. Dolayısıyla merkeze daha yakın olduğu için Mustafa'nın Amasya'ya gönderilip de Mehmet'in Manisa'ya gönderilmesi, ki Mustafa'nın Mehmet'in annesi Hürrem, ki Hürrem'i de Kanuni'nin çok sevdiğini biliyoruz. Bu noktada Hürrem'in tesirinin olduğu anlaşılıyor. Mehmet'i Kanuni de çok seviyor. Bunu da kaynaklardan anlayabiliyoruz. Ama bunu sevmesi tabii Hürrem'in bu işte dahli olmadığı manasını çıkartmaz. Hürrem'in mutlaka bu işte etkisi var. Neden etkisi var?
Evet.
Zira her anne kendi oğlunun tahta çıkmasını ister. Yani doğru, bunu orada merkezde Mahidevran olsa
o da ister.
O Mustafa'yı tutacak. Hürrem oldu, o Mehmet'i tutacak. Bu ya bunun tersini düşünmek eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Bu gayet normal. Ama Kanuni'nin de sevdiğini biliyoruz. Mehmet de çok iyi bir şehzade. Çok gerçekten ilim sahibi, ehil, silahşör, evet, askeri yönleri olan, bilinen bir şehzade. Dolayısıyla Mustafa Manisa'ya ve Mehmet Mustafa Amasya'ya, Mehmet Manisa'ya gönderiliyor. Şimdi burada Mustafa kırılıyor. Fakat çok geçmiyor. 1542'de tam bir sene sonra Mehmet vefat ediyor aniden. Şimdi Mehmet vefat edince Mustafa ümitleniyor. Acaba yeniden Manisa'ya gelir mi? Fakat Mustafa bunu beklerken Selim geliyor bu defa. Yani şimdi geride daha Selim var, Bayezid var. Hürrem Sultan'dan.
Evet.
İşte Selim'in oraya gelmesi Mustafa'nın artık hiç düşünülmediğini gösteriyor. Saltanatta düşünülmediğini. Yani bu kim tarafından? Merkez tarafından. Yani evet, Kanuni tarafından veya Osmanlı Divanı tarafından düşünülmediğinin bu bir göstergesidir. Burada ister divan diyelim, ister Hürrem diyelim, ister Kanuni diyelim, ne dersek diyelim, bunlar meydandaki bir hadiseler. Eğer böyle olmasa Mustafa'nın oradan alınmaması lazım gelirdi.
Evet.
Burada bunun hani tersi söylenecek herhangi bir durum söz konusu değil. İşte bu noktadan itibaren ne olursa başlıyor. Yani bu noktada Mustafa bir defa bizim tarihçilerimiz veya olayı değerlendirenler hep konuya Hürrem, Kanuni ve 1544'te sadarete gelen, aslında bakın şu tarihte daha o Mehmet'in, Selim'in gönderildiğinde Rüstem Paşa Vezir-i Azam değil.
Evet.
Oysa hemen Rüstem Paşa'yı söylerler. Üç ayak, Mihrimah Sultan şeyin damadı olacak.
Evet.
Kanuni'nin ve Hürrem.
Rüstem Paşa'nın hanımı değil mi?
Rüstem Paşa'nın hanımı. Şimdi tabii merkezde gerçekten netice itibariyle Hürrem'in çocuklarının tutulması gayet normal böyle bir şeyde.
Evet.
Ve Mustafa da bunu biliyor. İşte Mustafa bunu bildiği için bizim tarihçilerimiz hep bu üçlüye bakıyor ama Mustafa'ya bakmıyor.
Tek taraflı bakıyor.
Mustafa'yı takip etmiyorlar. Mustafa ne yapıyor? Mustafa boş mu duruyor?
Yani.
Mümkün mü boş durması?
Mümkün değil.
Mustafa en büyük şehzade. Çok görevi, kaliteli birisi. Çok tecrübeli. İlim sahibi. Çok ateşli. Asker kendisini seviyor. Ve yanındaki adamlar ne diyorlar? Bir de Yavuz Sultan Selim örneği var.
Evet.
Değil mi? Yani dedesi Yavuz Sultan Selim örneği var.
Ya.
Şimdi Yavuz Sultan Selim'de örneği nedir? Yavuz Yeniçerilerin şeyiyle bir mücadeleyle tahta oturdu.
Evet.
Bak sen de Yavuz gibi yapabilirsin.
Misal ortada.
Değil mi? Yani evet. Misal ortada gerçekten. Onun gibi yapabilirsin. Dolayısıyla Mustafa'yı hep tahrik ediyorlar. Kim? Çevresindeki devlet adamları. Kanuni'den veya o an için idareden sıkıntılı olanlar hep Mustafa'nın yanına gidiyor.
Hmm.
Onlar tahrik ediyor. Mustafa kendi içinde düşünülmediğini biliyor. Kendisi de buna yönleniyor. Buna çabuk kapılabiliyor. Dolayısıyla Mustafa'nın hareketlerinin çok iyi takip edilmesi lazım. İnsanlar Mustafa ile ilgili bir şey varsa hemen bunu Rüstem'in komplosu, Rüstem'in entrikası gibi onun ağzından mektuplar yazdı falan filan. Halbuki biz çok kesin biliyoruz ki Mustafa Diyarbakır Beylerbeyi Ayaspaşa'ya haber gönderiyor. Ben diyor harekete geçersen benim yanımda mısın? Mesela Mustafa'nın bazı hareketleri var böyle.
Evet.
1548'de 2. Irak seferinde önce babasına bir şiir yazıyor. Ben diyor bana askeri bana ver, Irak'ı senin ayakların altına sereyim. Belki o günlerde bu hoş geliyor Kanuni'ye.
Evet.
Ama daha sonra bir şeyin şuyu vukuundan beterdir, isyan edecekmiş diye ortaya çıktığı zaman acaba askerimi alıp sonra beni mi tahttan indirecek?
Evet.
Düşüncesini de ortaya çıkartabiliyor. Yani şimdi bu hadisenin çok ciddi olarak değerlendirilmesi lazım. Bunu ben epeyce de Kayı 4'te tabii işledim netice itibariyle.
Evet.
Fakat ana kopuş noktası 1553 yılı. 1553 yılı Kanuni'nin 3. İran seferi.
Evet.
Bu sefere Kanuni rahatsız olduğu için, ayaklarında nikris hastalığı var, rahatsız olduğu için Kanuni bu sefere çıkamıyor ve Rüstem Paşa çıkıyor. Rüstem Paşa orduyla Anadolu'ya doğru girdiği zaman işte o noktada Mustafa'ya bazı şeyler, Mustafa'ya bak baban sefere çıkamayacak halde, baban rahatsız. Aslında senin şu anda senin tahta çıkmanı istiyorlar ama askerlerde Rüstem mani oluyor. Yoksa baban Dimetoko'ya gidip dinlenmek istiyor. Bayezid de Dimetoko'ya gidiyordu.
Evet.
Yavuz aldığı zaman. Yani şimdi Mustafa'yı en ciddi manada harekete geçirme şeyleri burada başlıyor.
Hı.
Şimdi Mustafa orduya katılacak, Rüstem korkuyor. Ve Kanuni'ye ilk defa haber gönderiyor.
Rüstem Paşa değil mi?
Rüstem Paşa. Mustafa'nın bu faaliyetlerini Kanuni'ye haberdar ediyor. Kanuni'ye Mustafa'nın isyan edeceği bildirildiği zaman haşa ki Mustafa'm isyan eder, mümkün mü böyle bir şey? Bu sözü söyleyenlerin kellesini alırım. Bir daha asla böyle bir şeyi düşünmeyin.
Evet.
Mustafa'm isyan etmez. Kanuni'nin ilk verdiği tepki bu. Akabinde tabii olay gelişiyor. Ama bir ara mı?
Bir ara
diyorsun,
verelim.
Bir ara verelim.
Üçüncü bölümde tekrar devam edelim.
Bu konuyu tamamlamış
tamam,
oluruz.
Teşekkür ederiz. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının 3. bölümü tekrar beraberiz. Hocam Şehzade Mustafa meselesini konuşuyorduk. Hararetli yerde kalmıştık. Buyurun.
Evet, şu şimdi an. Şehzade Mustafa en nazik bir noktada bulunuyor. Rüstem Paşa sefere giderken muhtemelen askerde bir sıkıntı başlıyor. Mustafa'yı istiyorlar. Mustafa'da bir hareketlenme başlıyor. Ve bunu Şemsi Ahmet Paşa vasıtasıyla Kanuni'ye bildiriyor. Kanuni inanmıyor. Fakat Rüstem askeriyle sefere gidemeyeceğini belirtiyor.
Çünkü artık olaylar...
Ya olaylar gelmiş. Belli ki ciddi manada bir noktada öyle Rüstem'in bu kadar işin üzerinde durması. Bunun üzerine Kanuni askeri kışlaklara dağıt ve geri gel diyor. Seferi iptal ediyor.
Seferi iptal ediyor.
Dolayısıyla asker kışlaklara dağılıyor ve Rüstem Paşa geri dönüyor. İşte bu noktada Rüstem Paşa ile o kış Kanuni ne konuştu, ne anlattı? Mutlaka bu mevzuyu Kanuni araştırdı.
Hmm.
Araştırdı ve Kanuni artık bu işe ikna oldu. Yani burada bir mesele var. Belki Ayas Paşa ile haberleşmesi, Mustafa'nın, Rüstem Paşa'nın askerin durumunu arz etmesi, vaziyeti anlatması. Yani belli ki ciddi manada Kanuni bu noktada inandı. Fakat bu neden ortaya çıkmaz? Çünkü bu defa açık bir isyana dönüşebilir.
Evet.
Ordu sıkıntı. Gizlice tuttular. Ve Ebu Suud Efendi'den de fetva alıyor Kanuni.
Şeyhülislam,
bunu daha sonra biliyoruz Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den. İşte ertesi sene Kanuni Bahar'la beraber sefere çıktığı zaman İran seferine bizzat çıkıyor.
Fetva neydi hocam? Ne fetvası alındı?
Yani aldığı ifade ediliyor. İdamına, öldürülmesine, tabii boğdurulmasına fetva isyan dolayısıyla. Fakat burada da açık isyan yok.
Evet.
Yani
evet.
Açık bir isyan söz konusu değil. Mutlaka ki emareler var, sözler var, böyle bir hadise var. Şimdi Kanuni de bunu açıklamakta güçlük çekiyor. Zira öldürüldüğüne fetva alındığı bilinse,
evet,
bu defa derhal yani Mustafa herhalde öldürüleceği bir yere kuzu gibi gelecek hali yok yani. Olay işte bu sebeple gizli tutulduğu için hakkında da spekülasyonlar daha fazla olabiliyor. Hadiseyi onun için anlatıyorum yani bu şekilde. Ve Kanuni sefere çıkıyor. Tabii Kanuni sefere çıktığı zaman oğulları Ereğli'de, Bolvadin'de tek tek ordusuyla gelerek katılırlar. Mustafa da Bolvadin'de geliyor. Evet. Ve orduya katılıyor. Tabii babasının yanına girecek, elini öpecek. Şimdi mesela bazı kaynaklar diyor ki orada Ahmet Paşa, baban seni öldürme durumu olabilir, katılma. Yani oraya gitmiş, katılma. Şimdi aslında bunlar dahi Mustafa'nın bazı hareketlerinin olduğunu gösteriyor. Yani Mustafa'ya niye durup dururken böyle söylersin?
Ateş olmayaydın, duman çıkmaz.
Duman çıkmaz ya. Bazı sebepler bunlar, Mustafa'yı tutan adamlar mutlaka ki. Ya öldürülürse Mustafa'yı tutan devlet adamları.
Onlar da gider.
Fakat buna rağmen Mustafa geliyor, babasının çadırına giriyor, silahlarını teslim ediyor, çadıra giriyor ama içeride dilsiz cellatlarla karşılaşıyor. Çadırda. Hiç kimse yok onlardan.
Bolvadin'de değil mi?
Bolvadin'de. Ve orada boğduruluyor. İçeridekilerle boğuşuyor. Pehlivan Zal Mahmut diye biri var. Onun şeyiyle yıkılıyor. Netice itibariyle tabii kanı dökülmez. Kemen takılıp boğuluyor ve Mustafa bu şekilde öldürülüyor. Şimdi işte böyle bir hadise. Mustafa'nın orduya katılması, silahlarını teslim etmesi, babasının elini öpmek üzere girdiği çadırda boğulması, bu gerçekten büyük bir üzüntü meydana getiriyor. Bunun ikinci bir yönü askerin Mustafa'yı çok sevmesi.
Evet.
Ve o zaman hemen şeyin içerisinde bulunan, ordunun içerisinde bulunan Taşlıcalı Yahya var. Meşhur bir şairdir, çok. Medet, medet bu cihanın yıkıldı bir yanı, ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı. Dolundu mihri cemali, bozuldu erkanı, vebale koydular âlile âli Osman'ı. Geçerler idi geçende o merdi meydanı, felek on canibe döndürdü şahı devranı. Yalancının kuru bühtanı, buzu pinhanı, akıttı yaşımızı, yaktı nar-ı hicranı. Cinayet etmedi cani gibi anın canı, boğuldu seyli belaya, dağıldı erkanı. Nolaydı görmeyeydi bu macerayı gözüm, yazıklar, ana reva görmedi burayı gözüm. Uzun bir mersiye yazıyor Mustafa'nın ölümüne.
Evet.
Ve bu mersiye ertesi gün, daha ertesi gün askerin ağzına düşüyor.
Vay.
Herkes bunu söylemeye başlıyor. İşte o noktada Kanuni'yi ertesi gün divana çağırdığı zaman vezirlere, Rüstem Paşa'ya azli şeyi veriliyor.
Yoksa azlediliyor.
Rüstem Paşa hemen vezir-i azamlıktan azlediliyor ve yerine Ahmet Paşa getiriliyor. Şimdi tabii burada Taşlıcalı Yahya'nın yalancının kuru bühtanı, buzu pinhanı, yani bazı iftiralara gitti. İftira oldu, iftiraya gitti diye ifade ediliyor. Buradaki bütün şimşekler o an için Vezir-i Azam Rüstem Paşa'ya yöneliyor. Yani aslında olaya baktığımız zaman bu Rüstem Paşa'nın dahli olabilir. Rüstem Paşa mani olabilirdi. Dahli olmasa dahi bu hadiseye mani olabilirdi. Belki, ama Mustafa gerçekten isyanı düşündüyse, başka şeyler varsa ona ne yapabilirdi onu da bilemiyoruz.
Evet.
Fakat Rüstem Paşa'nın çok da hadiseyi hadiseyi mani olalım, hadiseyi önleyelim diye bir gayreti de olmadı. Bu da Rüstem Paşa'nın zaten Selim veya Bayezid taraftarı olması sebebiyle de olabilir. Yani kendileri bunu isteyebilirler. Osmanlı'da devlet adamları bir hükümet gibi, şehzadelerin her biri birinin tarafını tutar. Bu da normal.
Normal değil mi?
Mustafa'nın tarafını tutanlar da var. Ama onun vezir-i azam olması o an için olayı daha farklı kılıyor. Bu tarafa avantaj sağlıyor.
Evet.
Mesela Biz Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışında konuştuk.
Evet.
Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa Ahmet'le beraber Şah kulunun üzerine gitmişti. Ahmet'i Yeniçerilere sevdirecekti. Değil
evet,
mi?
Evet.
Savaşta başarı sağlayacaklardı. Yeniçerilere sevdirecekti. Getirecekti. İstanbul'da tahta çıkartacaktı. Evet. Yani bu hadiseleri normal karşılamak evet, lazım. Bunları illa komplo bir takım teoriler gibi görmemek lazım.
Yani.
Fakat asker bir anda Rüstem'i suçlayacak. Çünkü Rüstem'in hali suçlanmaya müsait. Rüstem evet, çünkü Hürrem'in padişahın damadı, Hürrem'in damadı, Selim'in Bayezid'in eniştesi, Mihrimah'ın kocası. Dolayısıyla askerin bir anda ona yönelmesi şey, tabi Kanuni de askerin o anda sıkıntısını gidermek için onu görevden alıyor ve Ahmet Paşa'ya getiriyor. Rüstem Paşa 2 sene Üsküdar'da oturmak durumunda kalacaktır.
Hep fedakarlık değil mi?
2 sene. Evet. Yani.
Padişah da o tarafta.
O tarafta. İki taraf içinde bunu söylemek mümkün. Dolayısıyla böyle bir durum. Mustafa artık Bursa'ya gönderiliyor ve orada defnediliyor. Hatta Rüstem Paşa daha sonra ikinci defa 1555'te Vezir-i Azam olunca 2 sene sonra 2 sene Vezir-i Azamlıktan uzak duracak. Görevden uzak duracak daha doğrusu. Hiçbir görev
Üsküdar'da kalıyor değil mi 2 sene?
Üsküdar'da kalıyor. Bu Taşlıcalı Yahya'yı ikinci defa Vezir-i Azam olunca hemen çağırıyor. Öldürtecek Taşlıcalı Yahya'yı. Önce Kanuni'den almak istiyor. Kanuni'den onun ölüm fermanını. Kanuni bu işlere kafa yorma diyor. Bunlarla da uğraşma diyor. Bu adamlarla uğraşma diyor. Kafada yorma, bırak bu işleri diyor. Ve vermiyor. Mesela önemlidir bu.
Evet.
Ardından belki onu bir Tonga'ya düşürmek, suçlu göstermek için onu çağırıyor Taşlıcalı Yahya'yı. Adil bir hükümdar diyor. Adil bir hükümdara oğlu karşı gelmiş, ihsan etmiş. Ebu Suud Efendi'den, Şeyhülislam'dan fetva almış. Onu diyor, suçlamak sana mı düştü diyor. Neden diyor böyle şeyler yazdın diyor.
Evet.
Buna karşılık Taşlıcalı Yahya, biz diyor öldürenlerle beraber öldürdük, ağlayanlarla beraber ağladık diyor. Yani onun hep beraberdik öldürmekte de, ama üzülmekte de bir padişahın oğludur. Onlarla beraber de üzüldük, yandık, yakıldık diyor.
Çok
bunun güzel. Üzerine çok hoş bir cevap gerçekten. Rüstem Paşa diyor ki, ama diyor birileri iftira etti dedin, birilerinin üzerine yıktın,
evet,
birileri yaptı dedin. Evet. Yani kendisini bunu niye böyle şeye söyledin? Yani padişah hata etti demektense diyor, iftiracıların şeyine kurban gitti demek lazımdı diyor.
Ortaya
ya padişah söyledim, hata etti diyeceğim veya sen iftiraya diyorsun, kurban gitti. Şimdi bunun üzerine Rüstem Paşa cevap veremiyor. Şimdi padişah mı hata etti diyecek. Tamam diyor, çık git diyor. Böylece Taşlıcalı Yahya canını
kurtarıyor ama hikmet dolu bir cevap vermiş gerçekten.
Evet evet, hikmet dolu gerçekten bir cevap verdi. Ve o şekilde kurtarmış oluyor. Tabii çok şairler de ona, başka şairler de var. En az 7-8 tane evet, şairin mersiyeleri vardır.
Var değil mi?
Mustafa'ya mersiyeleri vardır. Mustafa'nın ölümü gerçekten üzücü olmuştur. Ben bu noktada yani Kanuni'de belki de 46 yıllık saltanatı içinde tek bir nakise denebilecek ne var derse bu var derim.
Evet.
Zira Mustafa gerçekten bilemiyorum. Netice itibariyle gördüğümüz askerini vermiş, elini öpmeye girmiş.
Evet.
Mesela aynı Kanuni Bayezid'e uzunca süre nasihat edecektir Bayezid'in isyanında.
Evet.
Herhalde haftaya kaldı.
Evet hocam.
Bayezid'i de
inşallah
haftaya değerlendirmiş oluruz. Ben de teşekkür eder. TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar
efendim, dilerim. Efendim çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.